Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremya peygambere ağlayan, yüreği kırık olan peygamber denilmektedir. Yeremya bir rahibin oğluydu. Doğmadan önce peygamber olarak seçilmiş ve genç yaştayken de peygamber olmaya çağrılmıştı. Yeremya peygamber hizmetine Kral Yoşua'nın hükümranlığı sırasında başladı ve onun ölümünde ağıt yazmıştır. Çok kötü bir dönemde yaşadığı için evlenmesi yasaklanmıştı bu peygamberin. Yeremya peygambere halkı inanmadı, halkı tarafından reddedildi, nefret edildi, ayakları tomruğa bağlanarak dövüldü, hapse atıldı, vatana ihanetle suçlandı. Peygamberin halka duyurduğu mesajı kendi yüreğine büyük bir yüktü. Yeruşalim'in imha edilişini ve halkın Babil'e sürgüne gönderilmesini gördü. Babil güçlerinin komutanı onun kentte kalmasına izin verdi. Geride kalanlar Mısır'a kaçmayı istediklerinde Yeremya peygamber bunun aleyhinde peygamberlik etti. Geride kalanlarla birlikte Mısır'a gitmeye zorlandı ve orada öldü. Gelenekler Yeremya peygamberin geride kalan kendi halkı tarafından taşlanarak öldürüldüğünü yazar. Yeremya dikkate değer bir adamdı. O Tanrı'nın ağlayan bir çocuğuydu. Tanrı bir annenin kalbine titreyen bir sese ve yaşlarla dolu gözlere sahip olan bu adamı ağır bir yargı mesajı vermek üzere seçti. Yeremya peygamber, İlyas kadar güçlü, Yeşaya kadar iyi konuşan ya da Hezekiel peygamber kadar meleksel değildi. Ürkek, çekingen, çaresizliğinin bilincinde olan, hiçbir zaman tatmadığı birazcık anlayış ve sevginin özlemini çeken biriydi. Yeremya hizmetine Yeşaya'dan 100 yıl kadar sonra başladı. İşine Kral Yoşua'nın zamanında başladı ve Babil'deki sürgün sırasında da devam etti. Halkının Babil'de 70 yıl sürgün kalacaklarını önceden bildiren oydu. Ayrıca sürgünlük dönemindeki karanlığın ötesindeki ışığı da gördü. Başka hiçbir peygamber gelecek hakkında bu kadar ışıl ışıl bir mesaj vermemiştir. Yeremya'nın mesajını niteleyen sözcük 13 kez geçen sadakatsizlik sözcüğüdür. Rabbe karşı olan sadakatsizlik. Yeremya halkını Rabbe sırtlarını döndükleri için eleştirdi, onların başına gelecek yargıyı belirtti. Bir an önce Rabbe dönmelerini istedi ama onu kimse dinlemedi. Yeremya kitabının ana hatlarına gelince bölüm 1'de Yoşua'nın hükümranlığı sırasında peygamberin çağrılması yer almaktadır. 2'den 20'ye kadar olan bölümlerde Sidkiya'nın hükümranlığından önce Yahuda ve Yeruşalim'e ilişkin verilen peygamberlikler. 21. bölümden 29. bölüme kadar olan kesimde Sidkiya'nın hükümranlığı sırasındaki peygamberlikler, 30. bölümden 39. bölümler arasında 12 oymağın geleceği ve Yahuda'nın yakında sürgünlüğü hakkındaki peygamberlikler. 40-42. bölümlerde Yeruşalim'in yıkılmasından sonra diyarda kalanlara verilen peygamberlikler, 43-51. bölümler arasında Yeremya'nın Mısır'daki son günleri sırasında verilen peygamberlikler ve son bölüm olan 52. bölümde de Yeruşalim'in yıkılacağı hakkındaki peygamberliğin gerçekleşmesi yer almaktadır Yeremya kitabında. Şimdi Yeremya kitabının yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Tanrı sözünden, Yeremya kitabından yaptığımız yoruma devam ediyoruz ve bu programımızda Yeremya 15, 16 ve 17. bölümlere bakacağız değerli dinleyicilerimiz. 15. bölüme geldiğimizde bu bölümün konusu kaçınılmaz yargıdır. 15. bölümde Yeremya'nın halkı için dua etmek üzere Tanrı'nın önüne çıkmayı isteyen kırık kalpli bir adam olduğunu görüyoruz. Bu doğru ve güzel bir şeydir. Ancak Tanrı'nın ona söyleyecek ilginç bir sözü vardır. Rab bana dedi ki, Musa ile Samuel önümde durup yalvarsalar bile bu halka acımayacağım. kov onları önümden gitsinler. Halk çok ileri gitmişti ve yargı üzerlerine gelmeliydi. Geri dönmenin mümkün olmadığı sınırı geçmişlerdi. Sınır çizgisini aşmışlardı. Sürgüne gitmekten kurtulamayacaklardı. Rab, Yeremya'ya Tanrı'nın dualarını işitmediğini düşünmemesini söylüyor. Yeremya'nın dualarının hiçbir yanlış yönü yoktur. Tanrı önünde Musa bile dursa dinlemeyeceğini söylüyor. Çıkış 32. bölümde Musa'nın halkı için harika bir şekilde dua ettiğini hatırlayacaksınız. Tanrı halkı yok edeceğini söyleyince Musa peygamber onun önünde durup onların namına yakardı. Tanrı duasını kabul etti ve halkı yok etmedi. Ama şimdi halkın namına Musa peygamber bile yakarsa, dua etse bir faydası olmayacaktı. Halkı için dua eden biri de Samuel idi. Yargı Samuel'den ötürü tekrar tekrar önlenmişti. Ama Tanrı şimdi Samuel burada olup dua etse bile yargının önlenemeyeceğini söylüyor. Halk sınır çizgisini geçmişti ve yargı kaçınılmazdı. Şimdi Yeremya'nın neden yargıdan başka bir mesaj vermediğini anlayabiliriz. Sana nereye gidelim diye sorsalar, de ki Rab şöyle diyor: ölüm için ayrılanlar ölüme, kılıç için ayrılanlar kılıca, kıtlık için ayrılanlar kıtlığa, sürgün için ayrılanlar sürgüne. Onların başına dört tür yıkım getirmeye karar verdim diyor Rab. Öldürmek için kılıcı, paralamak için köpekleri, yiyip bitirmek, yok etmek için yırtıcı kuşlarla yabanıl hayvanları salacağım üzerlerine. Yahuda kralı Hizkiya oğlu Manasşe'nin Yeruşalim'de yaptıkları yüzünden bütün yeryüzü krallarını dehşete düşüreceğim. Kim acıyacak sana ey Yeruşalim? Kim yas tutacak senin için? Hal hatır sormak için kim yolundan dönüp sana gelecek? Sen beni reddettin diyor Rab. Gerisin geri gidiyorsun. Ben de elimi sana karşı kaldıracak. Seni yok edeceğim. Merhamet ede ede yoruldum. Dönekliğini sürdürüyorsun diyor. Bu geriye dönüştür. Merhamet göstermekten yoruldum. Ağlamaları ve daha iyi olacakları vaatleriyle tekrar ve tekrar Tanrı'ya gelmişlerdir ama sürekli olarak aynı günaha dönmektedirler. Tanrı bundan yorulmuştur ve onları yargılamaya niyetli olduğu zamanın geldiğini söylemiştir. Bu mesajın zavallı Yeremya peygamberin popülerliğini artırmayacağını görebilirsiniz. Kral Yeşua Yeremya'nın arkadaşıydı ama kral Yehoakim değildir. Yehoakim kötü bir adamdı. Yeremya kral Yehoakim için merhemin içine düşmüş bir sinek gibiydi. Yeremya'yı sadece sorun çıkaran biri olarak görüyordu. Yeremya çok zor bir mesaj vermesi gereken ağlayan bir peygamber olmasına karşın gerçekten de iyi bir espri anlayışı vardı. Rabbin önüne gidip şöyle yakardı: vay başıma! Herkesle çekişip davacı olayım diye doğurmuşsun beni ey anam. Ne ödünç aldım ne de verdim. Yine de herkes lanet okuyor bana diyor Yeremya 15. bölüm 10. ayette. Yeremya, kimse benden hoşlanmıyor. Kimse beni sevmiyor. Ne faizle para verdim ne de faizle para aldım. Yine de herkes bana lanet okuyor diyor. Günümüzde de hala eğer bir arkadaşınızı kaybetmek isterseniz ona ödünç para verin diye bir söz vardır. Ödünç paranın, değerli dostum, Mesih inanlı arkadaşlara neler yapabileceğini gördüm. Kafasında bir proje olan ve parayı kısa zamanda iki katına katlayabileceğine inanan bir dostuna ödünç para veren bir adamı hatırlıyorum. Aslında paranın tamamını kaybetti ve arkadaşına olan borcunu ödeyemedi. Bu da iyi bir arkadaşlığın sonu oldu ve ilişkilerini bitirdi. Bu yüzden eğer arkadaşlarınızı kaybetmek istiyorsanız onlara ödünç para verin. Yeremya sanki ödünç para vermişim gibi kimse benimle konuşmak bile istemiyor diyor. Bu zor zamanda Yeremya Tanrı sözüne döner dostum. Rabbin yasasının tapınakta bulunduğunu ve onu okuyabileceğini hatırlayın. Bakın Yeremya kitabının 15. bölüm 16. ayetinde ne diyor? Ya Rab, sözlerini bulur bulmaz onları yedim, onları yuttum. Bana neşe, yüreğime sevinç oldu. Çünkü seninim ben ya Rab, her şeye egemen Tanrı. Tanrı sözünde teselli bulmuştu bu ağlayan, yüreği kırık olan peygamber. Onu tek teselli eden Tanrı'nın sözü olmuştu. Onu yiyip sindirmişti. Tanrı sözü onun bir parçası haline gelmişti. Bizlerin de günümüzde Tanrı sözünde yaşamaya çok ihtiyacımız vardır. Yüzeysel olarak birkaç kural ya da atılacak birkaç adım hakkında ana hatlar öğrenmek yetmez. Varlığımızın her parçası haline gelene dek Rabbin sözünü sindirmemiz gerekir. Tıpkı Yeremya'ya yaptığı gibi sizin kalbinize de sevinç ve mutluluk getirecektir. Bunu sadece Tanrı sözü yapabilir. Galatyalıların yorumunu yaparken radyo yayınımızı dinleyen bir adamdan bir mektup aldım. Bir tek sözcük duymuştu baba. Bu da onun ilgisini çekmişti. Evet, baba sözü onun ilgisini çekmişti. Tanrı'nın bugün de hala sözünü kullandığını söyleyebilir miyim? Tanrı sözü değerli dostum gerçekten çok çok önemlidir. Tanrı'nın sözünü biz de günlük hayatta almalı, yemeli ve onu sindirmeliyiz. Tanrı'nın sözü bizim yüreğimize sevinç verir. Tanrı'nın sözü kardeşim. Yeremya çok zor bir durumdaydı. Doğup büyüdüğü yerdeki insanların onu reddedip kovduklarını hatırlıyor musunuz? Kendi ailesi de onu reddetti. Aslında hayatı tehlikedeydi. Bu halkın karşısında diyor Yeremya 15-20-21. Ayetlerde sağlamlaştırılmış tunç bir duvar kılacağım seni. Seninle savaşacak ama yenemeyecekler. Çünkü yardım etmek, kurtarmak için ben seninleyim diyor Rab. Seni kötünün elinden kurtaracak, acımasızın avucundan kurtaracağım. Tanrı Yeremya'ya diyor ki sen ateş hattında kal. Ben sana bakacağım, ben seni koruyacağım, korkma. Yeremya'nın yaşadığı zaman gitgide daha da zorlaşıyor. Yahuda ulusu çaresizliğe düşmeye başlıyor. Benim değerlendirebildiğim kadarıyla bu Yeruşalim'in yıkılışından 10 yıl önceki zaman oluyor. Yeremya 16. bölüm 1-4 ayetlerinde şöyle okuyoruz. Rab bana şöyle seslendi. Kendine karı alma. Burada oğulların kızların olmasın. Bu ülkede doğan oğullarla kızlar ve anne babalar için Rab diyor ki, ölümcül hastalıklardan ölecekler. Onlar için yas tutulmayacak, gömülmeyecekler. Cesetleri toprağın üzerinde gübre gibi kalacak. Kılıçla, kıtlıkla yok olacaklar. Cesetleri yırtıcı kuşlara, yabanıl hayvanlara yem olacak. Tanrı, Yeremya'ya olacak dehşetli olayları bildiriyor. Yeremya peygamberin evlenmemesini söylüyor ve bence nedeni açık. Eğer Babil'de sürgünden sonra yazılmış olan Mezmur 137'yi açarsanız çocukların başına gelenleri görebilirsiniz. Son iki ayette Babil'in yok edileceğini ve onun Yahuda'ya yaptıklarının aynısının ona yapılacağını söylemektedir. Ey sen yıkılası Babil kenti! Ne mutlu bize yaptıklarını sana ödetecek olana. Ne mutlu senin yavrularını tutup kayalarda parçalayacak insana. Mezmur 137, 8 ve 9. ayetler. Nebukadnezar Yeruşalim'i aldığında küçük çocukları alıp başlarını taşlarda parçalamışlardı. Tanrı Yeremya'dan evlenmemesini istemişti çünkü Tanrı Yeremya'yı böyle bir acıdan korumak istiyordu. Bazı durumlarda değerli dinleyicilerimiz, bu dünyaya çocuk getirmemek yapılacak en iyi şeydir. Bazı durumlarda. Ben de bazen içinde yaşadığımız zamanlar hakkında düşünüyorum. Günümüzde yaşayan küçük çocuklara acıyorum. Birçok ailede yaşanan dramlar karşısında oradaki çocuklara bakıyorum ve resmen üzülüyorum. şimdiden çok zor zamanlar yaşıyorlar. Bu yüzden onlar için dua ediyorum. Ve Rab'den onları korumasını istiyorum. Bu konuda çok şey söylenebilir. Çocuk sahibi olmamanın daha iyi olduğu bir zaman da vardır. Şimdi parlak bir ışık görüyoruz. Artık insanların İsrail halkını Mısır'dan çıkaran Rabbin varlığı hakkı için demeyeceği günler geliyor diyor Rab. Bunun yerine İsrail halkını kuzey ülkesinden ve sürdüğü bütün öbür ülkelerden geri getiren Rabbin varlığı hakkı için diyecekler. Çünkü atalarına vermiş olduğum topraklara onları geri getireceğim. Yeremye 16, 14, 15. ayetler. Yahuda'nın tarihinin bu karanlık noktasında Tanrı Yeremye'nin parlak bir gelecek görmesine izin veriyor. Geleceğin karanlık tüneline bakıyor ve tünelin diğer ucunda ışığı görüyor gibidir. Bu konunun peygamberlerin yazılarında sık sık tekrar edilmesi ilginçtir. Durum ne kadar karanlık görünürse görünsün, peygamberler gelmekte olan ışığı gördüler ve gece ne kadar karanlıksa ışık da o kadar parlak gözüküyordu. Tanrı onları sürgünden geri getireceği, kendi diyarlarına döndüreceği günlerin gelmekte olduğunu söylüyor. Birçok balıkçıl çağırmak üzereyim, onları yakalayacaklar diyor Rab. Ardından birçok avcı çağıracağım. Her dağın, her tepenin üzerinden, kaya kovuklarından avlayacaklar onları. Bütün yaptıklarını görüyorum. Hiçbiri benden gizli değil. Günahları da gözümden kaçmıyor. İlkin suçlarını, günahlarını iki katıyla onlara ödeteceğim. Çünkü tiksindirici cansız ilahlarıyla ülkemi kirlettiler, mülkümü iğrenç putlarıyla doldurdular. Ya Rab, sen benim gücüm, kalem, sıkıntı gününde sığınağımsın. Dünyanın dört bucağından uluslar sana gelip, atalarımız yalnız yalanları, kendilerine hiçbir yararı olmayan değersiz putları miras aldılar diyecekler. İnsan kendine ilah yapar mı? Onlar ilah değil mi? Onun için bu kez onlara gücümü, kudretimi tanıtacağım. O zaman adımın Rab olduğunu anlayacaklar diyor Yeremye 16. bölümün son ayetleri değerli dinleyicilerimiz. Ben Tanrı'nın kendisinin Rab olduğunu uluslara öğretmek zorunda kalacağına inanıyorum. Bence uluslar Tanrı'nın orada olduğunu bilmiyor. Tanrı kendisini bildirdiğinde korkarım çok etkileyici olacak. Şimdi 17. bölüme geldik Yeremye kitabının. Evlenmemiş peygamberin mesajı 1 ve 2. ayetler. Yahuda'nın günahı demir kalemle yazıldı. Yüreklerinin levhaları, sunaklarının boynuzları üzerine elmas uçlu aletle oyuldu. Bol yapraklı her ağacın yanında, her yüksek tepedeki sunaklarla, aşera putlarıyla çocuklarıymış gibi ilgileniyorlar. Yaptıkları değerli dinleyicilerimiz, her şeyde kötülük vardı. Dinlerinde bile nüfuz etmişti. Ey kırdaki dağım, ülkende işlenen günahlar yüzünden servetini, bütün hazinelerini ve puta tapılan yerlerini bırakacağım, yağmalansın. Sana verdiğim mülkü kendi suçunla yitireceksin. Bilmediğin bir ülkede düşmanlarına köle edeceğim seni. Çünkü öfkemi alevlendirdiniz. Tutuşup sonsuza dek yanacak. Rab diyor ki, insana güvenen, insanın gücüne dayanan, yüreği Rab'den uzaklaşan kişi lanetlidir. Bugün bunu kendi kuralımız haline getirmemiz çok iyi olacaktır değerli dinleyicilerimiz. Bazen dünyanın sorunlarını çözmek için belirli kişilere, belirli politik partilere güvenebileceğimizi düşünüyoruz değil mi? Sizler ve ben eğer insanlara ve insanların yapabileceğine güvenirsek aslında yanılıyoruz. Rab'be değil de tüm güvenimizi onlara bağlarsak aslında lanetli insanlarız. Zaman Tanrı'ya güvenme zamanıdır dostum. Ne mutlu Rab'be güvenen insana, güveni yalnız Rab'be olana. Yeremye 17 ayet 7. Evet, ne mutlu Rab'be güvenen insana diyor, güveni yalnız ona olan. Eğer ona güvenirsek mutlu olacağız kardeşim. 8. ayette de şöyle diyor: böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Köklerini akar sulara salar. Sıcak gelince korkmaz, yaprakları hep yeşildir. Kuraklık yılında kaygılanmaz, meyve vermekten geri durmaz. Bu, 1. mezmurda gördüğümüz düşüncenin aynısıdır. 1. mezmurda da ne mutludur o adama ki diyor, zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır. Evet, Tanrı sözüne güvenen, Tanrı'ya güvenen kimsenin konumu, durumu böyledir diyor Tanrı sözü. Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşemez. Onu kim anlayabilir diyor Yeremya 17:9'da. Bu sizin yüreğiniz için de benim yüreğim için de geçerlidir dostum. Yüreğimiz her şeyden daha çok aldatıcıdır. Ne yazık ki hepimiz kalp hastasıyız. 10. ayet: ben Rab, herkesi davranışlarına, yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için yüreği yoklar, düşünceyi denerim diyor. Kalp naklini sadece Tanrı yapabilir gerçek anlamda. İnsanlar şimdilerde bunu fiziksel anlamda yapıyorlar ama Tanrı çok uzun bir zamandan beri ruhsal anlamda bunu yapmaktadır. Bizler ona geldiğimizde Rab bize yeni bir yaşam verir. Yeniden doğarız ve bizlere yeni bir doğa verilir. Bazen vaiz olanlarımız kalbini Rab'be ver deriz. Tanrı sizin ve benim o eski, kirli, pislik içerisindeki kalplerimizi ne yapsın? Onu istemez. Yürek aldatıcıdır. Tanrı size yeni bir yürek vermeyi istemektedir. Tanrı kalp uzmanıdır. O büyük doktordur dostum. Şimdi bu bölüme şu harika ayetle son vereceğim. Tapınağımızın yeri başlangıçtan yüceltilmiş görkemli bir tahttır. Yeremye 17 ayet 12. Evet, tapınağımızın yeri başlangıçtan yüceltilmiş görkemli bir tahttır. İnsanın umudu budur dostum. Bütün insanların yürekleri aldatıcı, kirli, pis ve kötüdür. Ama bir sunak vardır. Sunağımızın yeri başlangıçtan yükseltilmiş yüce bir tahttır. Sunak sadece bir tapınma yeri değil, aynı zamanda güvenli bir yer, bir huzur yeridir. Tanrı halkına sığınabilecekleri bazı şehirler, korunabilecekleri sunaklar vermişti. Dostum, zor günlerde yaşıyoruz. Kentlerimizin sokaklarında yürümek tehlikelidir. Evlerimizde bile dünyanın herhangi bir yanından gelecek bombalardan korunuyor değiliz. Güvende olmak için nereye gidebiliriz? Bir sunak vardır ve o da Tanrı'nın yüksek tahtıdır. Sizlerin ve benim gidebileceğimiz yer burasıdır ve o bizden gelmemizi ister. Bu nedenle ey kardeşler diyor İncil'den İbraniler 10. bölüm 19-22. ayetlerde, İsa'nın kendi kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kahinimiz bulunmaktadır. Buna göre yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım.